Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik Masa'da Gülşah Turgut Rahmanoviç sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Sayın Osman Kayar'la birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, herkesin görüşü bulunduğu makama göredir. Herkes aleme kendi zaviyesinden bakar. Mavi cam güneşi mavi gösterir, kızıl cam kızıl. Beyaz cam öbür camların hepsinden daha doğru gösterir, hepsinin de başı imamı odur. Ebu Cehil Ahmet'i görüp, beni Haşim'den çirkin bir çehre zuhur etti dedi. Ahmet ona dedi ki, haddini tecavüz ettinse de doğru söyledin. Sıddık, ey güneş, ne doğudansın ne batıdan, latif bir surette alemi nurlandırdın dedi. Ahmet dedi ki, ey aziz, ey değersiz dünyadan kurtulan, doğru söyledin. Oradakiler, ey halkın ulusu, ikisi birbirine zıt söyledi, sen ikisine de doğru söyledin dedin. Peygamber, ben bir aynayım, Türk, Hint, ben de kendi suretini görür dedi.
Evet, Sümeyra Hanım, bu bölümde Mevlana Hazretleri aslında bize çok önemli bir şey öğretiyor. Bu öğrettiği şeylerden bir tanesi de hayatın izafi olduğunu, insanların kendilerinde bulunan özelliklerle karşı tarafı gördüğünü aslında bize öğretmeye gayret gösteriyor. Ve giriş kısmında söylediği, herkesin görüşü bulunduğu makama göredir. Herkes aleme kendi zaviyesinden bakar diyerek. Bu çok önemli bir şeydir. Ve biz aslında zannediyoruz ki baktığımız yerden mutlak doğruyu görüyoruz zannediyoruz. Halbuki hiçbir varlık mutlak doğrunun tamamını kavrama yeteneğine sahip değildir. Ancak bir veçhesini, bir yüzünü kavrayabiliriz. Bu yüzden de bu şeyi, izafiyeti anlarsak, toplumdaki barışı da aslında güçlendirmiş ve kuvvetlendirmiş oluruz. Çünkü bizim sözümüzün ve bizim görüşümüzün mutlak doğru olduğunu düşünmeye başladığımızda karşı taraftakinin mutlak yanlış olduğu tezine varmak durumunda kalırız ki bu aslında bizim karşılıklı olarak birbirimize muarız olmamızı ve birbirimizle cederleşmemizi ve ilerleyen dönemde de birbirlerimizle kavga etmemizi aslında gerekli şey yapacaktır, doğuracaktır. Ama burada Hazreti Peygamber'le ilgili verilmiş misalden de hareket edecek olursak bunun böyle olduğunu bizim eski alimlerimiz de görmüştürler. Mesela İmam-ı Azam ve Ebu Hanife'nin o meşhur bir sözü vardır. Diyor ki benim görüşüm yanlış olma ihtimali bulunan bir doğrudur. Muarızımın görüşü, yani karşıdaki görüşü beyan edenin görüşü ise doğru olma ihtimali bulunan bir yanlıştır. Yani ona yanlış diyor, evet doğru olduğun şu ama doğru olma ihtimali var. Yani kendi görüşünün yanlış olma ihtimalini göz önünde bulundurmak lazım. Mutlak doğrudur dediğiniz zaman aslında orada işte bir otoriterlik ortaya çıkıyor. Totaliterlik ortaya çıkıyor ve kendi dışındaki bütün şeyleri, düşünceleri ve varlıkları ortadan kaldırmak gibi bir yola doğru giriyorsun. Halbuki mutlak doğru ve mutlak otorite sadece Allah'a aittir İslam düşüncesinde, İslam inancında. Bunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Ve şunu kabul etmemiz gerekir ki aldığımız kültür, yetiştiğimiz ortam, bulunduğumuz çevre, ekonomik durumumuz, zeka seviyemiz, her şeyimiz aslında bizim belli bir zaviyeye kazanmamıza sebep oluyor ve o zaviyeden bakıyoruz. Hiçbir şey olmasa bile doğuştan getirdiğimiz bazı özellikler vardır. Şimdi bütün insanlar aynı özelliklere sahip değildir. Hayatın farklı ve çeşitli olabilmesi için zaten bu biraz da böyle yaratılmıştır. Her insan farklı özellikleri vardır. Çünkü birisi teyze olacak, birisi marangoz olacak, birisi işte demirci olacak ki hayat yürüsün. Herkes marangoz olsa ya da herkes teyze olsa hayat zaten yürüyemez. Ya da herkes alim olsa iş yapacak kimse kalmaz. Biz hayatın içerisinde çiftçiye de ihtiyaç var, diğer meslek sahiplerine de ihtiyaç var. Bu yüzden de Allah hayatı çeşitli olsun diye insanları farklı farklı kabiliyetlerde ve özelliklerde yaratmıştır. İşte bunu bilerek hareket etmek lazım ve kendi görüşümüzün de doğru ya da yanlış olma ihtimalini taşıdığını göz önünde bulundurmamız lazım. Bunları söyledikten sonra Mevlana Hazretleri'nin Ebu Cehil Ahmet'i görüp beni Haşim'den çirkin bir çehre zuhur etti diye başladığı bölüm üzerinde konuşabiliriz. Burada görüyorsunuz ki Ebu Cehil, biliyorsunuz daha önceki programlarımızda da geçti. Aslında asıl adı, cahiliye dönemindeki bu adamın adı Ebu'l-Hakem'dir. Hı hı. Adı da Amr'dır. Ve lakabı da Ebu'l-Hakem'dir. Yani hikmetin babasıdır. Ama İslam geldikten sonra lakabı Ebu Cehil'e dönüşmüştür. Yani cehaletin babasına dönüşmüştür. Bakın, hikmetin babası diye isimlendirilen bir adam İslam'dan sonra cehaletin babası diye de isimlendiriyor. Çünkü izafiyet işte böyle bir şeydir. Bakış açısına göre çok değişir. Ve bu adam ne diyor? Diyor ki Hazreti Peygamber'e Beni Haşim'den çirkin bir çehre zuhur etti diyor. Ve Hazreti Peygamber ne diyor? Haddini tecavüz ettinse de, yani sınırını aştınsa da doğru söyledin diyor. Çünkü son söz Hazreti Ebu Bekir'le ilgili de aynı şey geçerli. Hazreti Ebu Bekir'in de Hazreti Peygamber'e bağlılığı, ona saygısı ve onunla olan münasebeti zaten dinlere destandır. Yani böyle bir münasebet, böyle bir dostluk ve arkadaşlık, böyle bir iman bağı da aslında yeryüzünde öyle çok kolay da bulunacak bir şey değildir. O da Hazreti Peygamber'e övücü bir söz söylediğinde ona da Hazreti Peygamber doğru söyledin diyor. Ve orada bulunanlar diyorlar ki yani ya Resulallah, her ikisine birden doğru söyledin. Nasıl olur birbirine zıt söylediklerinde? O Peygamber Aleyhisselam'ın meşhur sözü diyor ki ben bir aynayım, onlar aynaya baktılar. Hakikaten insanlar bugün de baktığımız zaman şunu çok rahatlıkla görüyoruz. Karşıdakini değerlendirirken aslında kendi özelliklerimiz üzerinden değerlendiriyoruz. Bize benzetiyoruz ve biz aslında şunu bilmezsek eğer çok ciddi tehlikelerle yüz göz oluyoruz. Karşı karşıya kalıyoruz. O da nedir? Karşımızdaki herkesi kendimiz gibi zannediyoruz. Yani bizim gibi hadiselere baktığını zannediyoruz. Biz mesela karşımızdakini seviyoruz. Onun da bizi sevdiğini zannediyoruz. Belki de o bizi sevmiyor. Bunu bilemiyoruz. Bunu ancak zamanla öğrenebiliyoruz. Mesela her birimizin geçmişte böyle acı tecrübeleri vardır. Sevdiğimiz, saydığımız insanların bize karşı, bir kısmının tabii hepsinde, bize karşı olumsuz bir tavır içerisinde sergilediklerini ve sahte bir, yapmacık bir sevgi numarası çektiklerini anladığımızda da hayal dünyamız yani yıkılıyor, dünyamız yıkılıyor başımıza. Dolayısıyla bizim şunu bilmemiz lazım. Karşıda gördüğümüz her insanın da aslında biraz kendimizi görürüz ama ve karşıdaki adama bizim gördüğümüzden özelliklerini onda olduğunu zannetmememiz lazım. Kendimizde olduğunu zannetmemiz lazım. Şimdi burada o meşhur Nasreddin Hoca'nın da bir fıkrası anlatılır bizim Anadolu'da, biliyorsunuz. Nasreddin Hoca kadılık yapmaktadır. İki hasım, yani birbirlerinden şikayetçi olan iki kişi farklı zamanlarda gelir. Önce birisi gelir Nasreddin Hoca'ya şikayette bulunur. Komşusunu şikayet eder, hasmını şikayet eder. İşte bana şunları yaptı diye anlatır. Bunun üzerine Nasreddin Hoca der ki haklısın der. Yani sen bu anlattıklarında haklısın. O gittikten sonra da hasmı olan, işte komşusuysa komşusu gelir. Bu defa onun kendi lisanıyla ortadaki hadiseyi anlatır ve kendince haklı olan kısımları genelde insanlar anlatır. Nasreddin Hoca onu dinlediğinde ona da sen haklısın der. O dışarı çıktığında katibi de diyor ki Nasreddin Hoca, ya hoca diyor yani ona da haklısın dedi, ona da haklısın dedi. Yani bir olayda ikisi birden haklı olmaz ki, nasıl olacak bu iş diye sorduğunda dönüyor ona diyor ki sen de haklısın. Şimdi hakikaten bazen bulunduğumuz yerde her birimiz de haklı olabiliriz aslında. Çünkü şöyle düşünün, bir nesne var orta yerde. Bir nesnenin dört köşesinden bakalım, farklı yerlerinden bak. Üç kişi olduğumuzu da sayabiliriz. Dört kişi olduğumuzda her birimiz bir yüzüne bakarız ve o yüzünü tarif ederiz. O yüzü bakımından doğru yüzdür ama biz arka tarafta olanı ya da yan tarafta olanı bilemediğimiz için oralarla ilgili bizim görüşümüz doğru olmaz. Diğerlerinin görüşü doğru olmaz. Belki de bu durumlarda hepsinin toplamını bir araya getirdiğimiz zaman gerçek doğruya ulaşırız. Ama burada bizim bilmemiz gereken bir şey var ki o da şudur. İnsanlar neticede iyi yolda da olsa, doğru yolda da olsa kendi görüşlerinin doğru olduğunu ve doğru yolda olduğunu zannederek hareket ediyorlar. İşte burada yapılması gereken şey şudur. İnsanoğlu durup düşünecek. Acaba benim görüşlerim doğru mudur? Yani ben doğru olduğunu zannediyorum, doğru olduğunu bilerek gidiyorum ama gerçekten doğru mudur diye kendi kendisini sorgulayacak. Kendi iç dünyasına dönecek.
Yani başka açılardan da bakmaya gayret edecek.
Evet, yani başka açılarına bakacak. Karşı tarafın yerine kendisine de koyacak. Mesela bizde bir şey vardır, kültür vardır. Diğer gam deriz biz. Yani diğer adamın kasvetini üstlenmemiz lazım. Üzüntüsünü üstlenmemiz lazım. Yani sadece diğer adamın yerine koymak yetmiyor. Yani onun yerine geçmek gerekiyor. Bizim kültürümüzde böyle bir şey de var. O yüzden de bizim doğruyu anlama ve kavrama konusunda dikkat etmemiz gerekiyor ve doğrularımızın mutlak olduğunu düşünmememiz gerekiyor. Eğer böyle olmasaydı belki de Ebu Cehil kendisini sorgulamış olsaydı Ne yapacaktı? Hazreti Peygamber'e böyle kötü bir söz söylemeyecek, Hazreti Ebu Bekir gibi bir söz söyleyecekti. Bugün baktığımız zaman aradan geçen 1500 sene zarfında ne görüyoruz? Hazreti Ebu Bekir'in söylediğinin doğru, Ebu Cehil'in söylediğinin de yanlış olduğunu görüyoruz. Halbuki o gün Ebu Cehil kendisini sorgulamış olsaydı, kendisi acaba doğru mu söylüyorum diye sorgulamış olsaydı ne yapacaktı? İşin hakikatini de kavramış olacaktı. Bu yüzden başkasını kendimiz gibi zannetme düşüncesinden vazgeçmemiz lazım ve kendi iç dünyamızda da bazı arzu ve isteklerimizi düzeltme konusunda onları yeniden gözden geçirmemiz lazım. Her defasında yeniden kendimizi gözden geçirmemiz lazım. Ben kendi tecrübelerim itibariyle şunu söyleyebilirim. Kur'an-ı Kerim'i her okuduğumuzda başka bir anlam bizim zihnimizde canlanır ve daha büyük, daha geniş bir anlam zihnimizde canlanır. O yüzden Mevlana'nın tabiriyle söyleyecek olursak insanoğlu yeniden kendisini sorgulamalı ve yeniden doğrunun peşinde olmalıdır diyebiliriz.
Evet. Ey kadın, beni tamahkar görmekten vazgeç. Bu kadınca anlayıştan yüksel. Kanaate dair söz söylemek tamaha benzer ama hakikatte rahmettir. Sen de bir iki gün yoksulluğu sına da yoksulluktaki iki misli zenginliği gör. Yoksulluğa sabret, bu gamı, kasveti bırak. Çünkü Tanrı'nın yüceliği yoksulluktur. Sirke satmada kanaat sayesinde bal denizine gark olmuş binlerce can gör. Yoksulluk acısı çeken yüz binlerce cana bak. Gül gibi lezzetlenmişler. Lakin sende kavrayacak kabiliyet olsaydı, kıvılcım zuhur eder, bendeki nuru görürdü.
Evet, şimdi hatırlayacak olursak bu hikayenin başlangıç kısmında şöyle bir şey vardı. Kadın bedeviye şikayetleniyordu. Fakirliğinden dert yanıyordu ve komşularıyla olan münasebetleri söz konusu edildiğinde ya da onlarla yan yana geldiğinde fakir olmasının, yiyecek içecek bulamamasının şikayetinde bulunuyordu ve bu mevzu burada tekrar önümüzde çıkmış oluyor. Çünkü bu fakir meselesi ve mülk meselesi İslam'ın temel konularından bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'in temel konularından, mevzularından bir tanesidir. Hatırlayacak olursak eğer Mesnevi'nin daha biz ilk 18 beytinden sonraki ikinci bölümünde Mevlana şöyle diyordu. Diyordu ki, ey oğul, hür ol. Daha ne zamana kadar altın ve gümüşe kölelik edeceksin? Yani altın ve gümüş münasebetini aslında bir çeşit hürriyet meselesi olarak da görüyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim de zaten bunu böyle görüyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman orada da daha indirilen ilk surelerde insan azar kendisini zengin gördüğü için diyor. Hakikaten bakıyoruz bugün toplumlara, insanlara, fertlere baktığımız zaman kendisini zengin ya da işte üst makamlarda olan insanların kendilerine çok aşırı bir güvenlerinin olduğunu ve müstahni, sorgusuz sualsiz bir hayat yaşadıklarını görüyoruz. Kendi iç dünyamızda da düşünün. Yani diyelim ki bir yere, bir makama gelmişseniz, işte başkasına ihtiyacınız yoksa, kendi kendisine yetiyorsanız birdenbire kendiniz iç dünyanızda bir gururlanma, kibirlenme, bir üstün olma gibi bir duyguya kapılıyorsunuz. Halbuki öyle değilsiniz. Yani işin aslı, yarın bir gün bir mikrop geliyor. Çok basit bir mikrop size bulaşıyor ve o mikrop sizi yakıyor. Mesela işte bu kış aylarında çokça ortaya çıkan hastalığı hepimiz biliyoruz yani. Basit bir mikrop, birisiyle tokalaşıyorsunuz. O mikrop sizin elinize geçiyor. Gözle göremediğiniz bir şey, bir hafta grip olarak yatıyorsunuz. O yüzden çok güçlü değilsiniz. Ve dolayısıyla bizim ekonomik anlamda, para pul anlamında zengin olmamız aslında bizi güçlü yapmıyor, bizi zengin yapmıyor. Fakir olmamız da aslında bizi fakir yapmıyor. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de yine başlı başına bir sure var. Yani dini yalanlayanı gördün mü? O öksüzü iter kakar, yoksulu doyurmaya ön ayak olmaz diyor. Ve insanların aslında malla olan, parayla olan münasebeti konusunda bize yol gösteriyor. Şimdi buradan baktığımız zaman Mevlana Hazretleri diyor ki Bedevi'nin dilinden, ey kadın, beni tamahkar görmekten vazgeç. Bu kadınlık anlayışından uzak dur. Kanaate dair söz söylemek tamaha benzer ama hakikatte rahmettir. Şimdi burada bizim kanaat ve tamah meselesi üzerine durmamız lazım. Bir önceki programda biraz tamah meselesi üzerine durduk ama burada tekrar edecek olursak, tamah aslında hep daha fazlasını istemek demektir. Yani sahip olduğunuz her şeyden daha fazlasını istemek gerekir. Çünkü o, zannediyorum, Hazreti Peygamber'e ait bir söz var. Diyor ki yani insanoğlunun gözünü ne yapar? Bir avuç toprak doyurur. Çünkü ona bir vadi dolusu altın verseniz ikinci bir vadiyi ister. Ve hakikaten bakıyoruz, zengin olan insanlar daha yukarı istiyorlar. Herhangi bir yerde bir makama gelen insanlar daha üst makam istiyor. Hele hele bugünlerde çokça görüyoruz onu. kimse ya bu artık yeter yani ben biraz da Allah için uğraşayım ya da ben biraz da toplum için uğraşayım ya da ben biraz da çevrem için uğraşayım ya da ben biraz da işte gençler için uğraşayım demiyor yani sürekli kendisi için tamah ediyor. Bir de kanaat dediğimiz bir şey var. Onu da geçen programda da söylemiştik. Kanaatle tembelliği de karıştırmamak lazım. Bu ikisini birbirine bulaştırmamak lazım. Çünkü kanaat etmek yetinmek demektir. Ve yetinmek için de çalışmak lazım. Yani hiç çalışmadan yetinemezsiniz. Çalışacaksınız, gayret göstereceksiniz ki zaten Mevlana Hazretleri'nin daha önceki bölümlerde hatırlayacak olursa dinleyicilerimiz çalışmaya çok ehemmiyet veriyordu ve şöyle diyordu. Allah bile her an yeni bir iştedir. Sen nasıl tembellik yaparsın yani? Alemlerin yaratıcısı olan Allah bile yani Hristiyanların dediği gibi 6 gün çalışıp 7. gün dinlenmeye geçmiş değil İslam düşüncesinde. İslam düşüncesinde hala her an yeniden yaratmaya devam ediyor. Yani Allah üretmekten, çalışmaktan Allah bile bıkmış, usanmış değildir, yetinmiş değildir. Sürekli çalışırken Müslüman olan insanın da çalışmaktan uzak durması elbette düşünemez. Ama burada sadece geçici olan bu dünya hayatı için lazım olan şeyler için çalışmaz. O gayretlerinin sonucunda kendisine verilenlerle yetinir, buna kanaat gösterir. Ve burada aslında bizim üzerinde durmamız gereken şey bu fakir meselesi üzerinde duracağız. O da diyor ki sen bir iki gün yoksulluğu sına da yoksulluktaki iki misli zenginliği gör. Yoksulluğa sabret. Bu gamı kasveti bırak. Çünkü Tanrı'nın yüceliği yoksulluktadır. Şimdi aslında burada felsefi bir şeyden aslında bahsediyor. Bu yoksulluk bizim bildiğimiz hani ekonomik anlamda mal mülk para pul anlamındaki bir yoksulluktan bahsetmiyor aslında Mevlana Hazretleri. Ya neden bahsediyor? Allah karşısında fakirliğimizden bahsediyor. Çünkü biz her an Allah'a muhtacız. Fakir demek zaten muhtaç insan demektir. Biz neye muhtacız? Her an Allah'ın yardımına muhtacız. Çünkü İslam inancına göre ve İslam düşüncesine göre varlığımızı sürdürebilmemiz bile Allah'ın desteğine bağlı. Ve aslında yaratılmış bütün varlıklar varlıklarını sürdürebilmeleri ancak Allah'ın desteğiyle mümkündür. Allah'ın desteği bir an çekildiği zaman ya da Allah bizi varlık aleminde tutmaktan bir an vazgeçtiği andan itibaren biz tekrar yokluk alemine geri gideriz. İşte buradaki fakir aslında Allah karşısındaki fakirliğimizden, fakirliğimizden ibaret bir şeydir. Bunu da çok iyi anlamak lazım. Çünkü Allah'a muhtaç olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Şimdi Allah'a muhtaç olduğunuzda ne yapmanız lazım? Onun yolunda ona hizmet etmeniz gerekiyor ki o da size yardım etsin. Eğer böyle düşünmezseniz mesela sadece fakirliği, dünyevi anlamda fakirliği, mal mülk sahibi olmamayı öne çıkarırsanız bu takdirde başka toplumların sizi geçmesi ve sizi sömürmesi de söz konusu olabilir. Bizim İslam düşüncesinin bahsettiği fakirlik bundan ibaret değil. Hazreti Peygamber de bakın peygamberlikten sonra da ticarete devam ediyor. Yani alışveriş yapmaya devam ediyor. Çünkü biz bunu nereden öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Mekkeli müşriklerin sözlerinden öğreniyoruz. Mekkeli müşrikler bile diyorlar ki ya sen nasıl peygambersin? Hem Allah bana vahyediyor diyorsun hem de pazara çıkıyorsun, çarşıya çıkıyorsun, alışveriş yapıyorsun. Yani madem Allah'ın elçisisin o zaman sana Allah altından evler şu kadar bahçe şu kadar bilmem ne vermeli değil mi diyor. Ama İslam düşüncesinde Allah'ın insanlardan istediği şey insan tabiatının tersine olan bir şey değil ki. Yani netice itibariyle Allah insanı dünyaya bir şey için göndermiştir ve bu bazı prensipleri vardır ona sünnetullah diyor İslam. O sünnetullah caridir, her an geçerlidir ve bu geçerliliğin içerisinde biz hayatımızı sürdürüyoruz. Aksi takdirde biz fakirlik meselesini yanlış anlayarak tembelliğe doğru gider. Aman bizim paraya pula ihtiyacımız yok, çalışmaya ihtiyacımız yok deyip de fakirliği kutsal bir şey olarak anlarsak, eğer kavrarsak bu defa yanlış yaparız. Buradaki fakirlikten kastedilen şey Allah'ın karşısında bir malımızın, bir mülkümüzün, bir varlığımızın bahsedilemeyeceğinden dem vurulduğunu kavramamız ve anlamamız lazım.
Evet. Bu söz can memesinde süttür. Emen olmadıkça güzelce bakmaz. Dinleyen bilgiye aç ve istekli olursa vaaz eden ölü bile olsa dile gelir. Dinleyen yeni gelmiş ve usanmamış olursa dilsiz bile sözde bülbül kesilir. Kapıdan içeri namahrem girince harem halkı perde arkasına gizlenir. Mahrem birisi gelince de yüzlerindeki peçeleri açarlar. Bütün güzel, hoş ve sanatkarane eserler gören göz için yapılır.
Evet. Şimdi Mevlana Hazretleri burada fakirlik meselesini anlattıktan sonra da yine insanoğlunun söz söyleyen insanların dinleyici olduğu takdirde söz söyleyebileceğini, söz söylemenin mümkün olduğunu, aksi takdirde içerisinden gelmeyeceğini de söyler. Hakikaten ben öğretmen olarak birisi olarak çok iyi biliyorum ki eğer öğrencilerin dinleme arzu ve istekleri kuvvetliyse, sizi dinlediklerinizi hissediyorsanız, anlıyorsanız çok ciddi biçimde ders anlatırsınız. Ama karşı taraftakilerin böyle bir uyuşukluk içerisinde başka şeylerle ilgilendiğini falan varsayarsanız bu takdirde ders anlatırsanız gelmez. Biz hakikaten böyle bir takım irşadi faaliyetlerde bulunmak isteyen insanlardan da çokça görüyoruz bunu. Karşı taraftakinin talebi varsa adamın dili çözülüyor. Aksi takdirde dili çözülmüyor. Yani dili damağa tutuyor, adam konuşacak bir şey bulamıyor. Bunun aslında doğrudan duymakla, konuşmakla da ilgisi yok. Biraz ruhların münasebetleriyle de ilgisi var. Yani çünkü insanların ruhları bizim görünenin ötesinde kendileriyle münasebet kuruyorlar ve onlar bunu canı yürekten dinleyip dinlemediğini anlıyorlar, hakikaten bakıyorlar. Biz işte öğretmenlikte bulunan arkadaşlar bunu çok ciddi biçimde tecrübe etmişlerdir. Karşıda iyi bir dinleyici kitlesi yoksa onların zaten yüz ifadelerinden falan anlarsınız. Onların duruşlarından, oturuşlarından, hatta bakışlarından anlarsınız sizi can kulağıyla dinleyip dinlemeyeceğini. Yani sizden bir şey isteyip istemediklerini, sizden bir şey öğrenip öğrenmek istemediklerini zaten bakışlarından bile anlıyorsunuz. Söz konusu edildiğinde de zaten Mevlana Hazretleri ne diyordu? Yani söze de kulaktan başka müşteri yoktur diyordu. Yani siz kulaklarının size müşteri olduğunu anladığınız zaman diliniz çözülüyor. Zaten siz de aslında önceden hesap ettiğiniz konuşmadan başka türlü konuşmalar yaparsınız. Bu Mesnevi'nin şarihlerinden bir tanesi şöyle anlatıyor bu bölümü anlatırken. Diyor ki hakikaten diyor ben diyor camide diyor vaaz ederdim diyor ve camide vaaz ederken önceden hazırlanırdım, bir program çıkarırdım. Eğer diyor cemaatin hali diyor isteksizse hazırladığım o şeyin hepsi boşa giderdi. Hiçbirisini konuşmak istemezdim. Ama istekli bir cemaat olursa hazırladığım yetmezdi ve ben o daha önce düşündüğüm şeylerin haricinde nereden aklıma geliyor, nasıl geliyor bilmezdim. Çok daha güzel şeyler ortaya çıkardı diyor. Çünkü bu hakikaten insan ilişkileri söz konusu edildiğinde hiçbir zaman tek taraflı olmuyor. Karşı taraf karşıyla bir münasebet içerisinde bulunuyor ve ilişki içerisinde bulunuyor ve birbirlerini tesir etme anlamında etekliyorlar ve eğer bir insicam varsa, birbirlerini çekiyorlarsa iyi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri bu misali veriyor ve diyor ki eve yabancı birisi geldiği zaman mahrem olanlar kenara çekilirler. Eğer eve yerli birisi geldiği zaman yüzlerindeki peçeleri de açarlar. Bu ilişkide de böyle. Birbirinizle eğer uyumlu bir şey ortaya çıkarmışsanız sohbetin nasıl geliştiğini siz de anlayamazsınız. Yani bazen oturursunuz, bir başlamışsınız, bir de bakmışsınız ki saatler gelip geçmiştir. Nasıl olduğunu da bilmezsiniz. Ama bazen de vardır ki dakikalar bir türlü geçmez. Yani sevmediğiniz, haz etmediğiniz iki adamla yan yana gelip oturmak durumunda kaldığınız zaman işte o zaman da ömür sizin için bir türlü bitmez. Yani o diyelim ki 10 dakikalık, 15 dakikalık ya da 5 dakikalık zaman bile asırlardan uzun gelir. Lakin birbiriyle uyumlu, birbiriyle insicamlı, birbirini çeken, seven insanlar yan yana geldiği zaman da onların vakitin nasıl geçtiğini hesap edemezler. Buradan da biz işte başından beri Mevlana Hazretleri'nin bize öğretebileceği en büyük şeyin izafiyet olduğunu da bir kere daha öğrenmiş ve kavramış oluyoruz.
Evet, peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.